Bu kitap her biri ortalama 15'er dakikalık 9 ayrımdan oluşmaktadır.
İhtiyar Balıkçı, Ernest Hemingway, Varlık Yayınları, 5. basım, 1995, İstanbul. Çeviren Ülkü Tamer, okuyan Elif Aksoy. Nobel ödülünü de aldıktan sonra dünyayı kaplamış olan ünü en yüksek doruğuna erişen Ernest Hemingway'in öykü ve romanları arasında en çok ilgi çekeni, en geniş bir okur yığınının beğenisini kazananı hiç kuşkusuz İhtiyar Balıkçı adlı yapıtıdır. Bir yaşlı balıkçının basit bir avlanma olayından çağdaş klasik edebiyatın gözde yapıtlarından birini çıkarabilmek gerçekten büyük ustalık isteyen bir iştir. Hemingway işte bu zor işin üstesinden gelmiştir. Onun bu unutulmaz başyapıtını Ülkü Tamer'in çevirisi ile size sunuyor ve beğeneceğinizden kuşku duymuyoruz. Charlie Scribner ile Max Perkins için. Gulfstream'de bir sandalla yalnız başına avlanan ihtiyar bir adamdı. Bir tek balık bile tutamayalı 84 gün oluyordu. İlk 40 gün bir de çocuk vardı yanında. Ama balıksız geçen 40 gün sonunda çocuğun ailesi ihtiyar adamın artık düpedüz salao, kör talihli olduğunu söylemişti. Çocuk da onların isteğine uyup daha birinci haftada 3 tane kocaman balık tutan bir başka tekneye geçmişti. İhtiyar adamın her gün boş sandalıyla döndüğünü gördükçe üzülüyordu çocuk. Oltaları ya da sereni, zıpkını, direğe dolanmış yelkeni taşımak için hep yardıma koşuyordu. Un çuvallarıyla yamanmıştı yelken, açılınca kesin bir yenilginin bayrağına benziyordu. İhtiyar adam zayıftı, kavruktu, ensesinde derin kırışıklıklar vardı. Yanakları güneşin tropik denizlerde yansımasından doğan deri hastalığının kahverengi lekeleriyle kaplıydı. Şakaklarından çenesine kadar iniyordu lekeler. Ellerinde ağır balıklar çekmekten açılmış derin yara izleri vardı. Ama hiçbiri yeni değildi bu izlerin. Balıksız bir çölün çatlakları kadar eskiydiler. Her şeyi ihtiyardı balıkçının. Yenilgi nedir bilmeyen neşeli deniz rengi gözlerinden başka. Sandalın yanaştığı kıyıya tırmanırlarken Santiago dedi çocuk. Seninle gelebilirim istersen, biraz para yaptık. Balık tutmayı ihtiyar adam öğretmişti çocuğa. Çocuk onu seviyordu. Olmaz dedi ihtiyar adam. Talihi açık bir teknedesin şimdi. Orada kal. Ama unutma, hani 87 gün hiç balık tutamamıştın da sonra 3 hafta boyunca her gün koca koca balıklar tutmuştuk. Unutur muyum dedi ihtiyar adam. Biliyorum, güvenmediğin için ayrılmadın benden. Babam ayırdı. Ben çocuğum, onun sözünü dinlemem gerek. Biliyorum dedi ihtiyar adam. Yanlış bir şey değil ki bu. Pek inancı yok onun. Yok dedi ihtiyar adam, ama bizim var, öyle değil mi? Evet dedi çocuk. Sana bir bira ısmarlayabilir miyim terasta? Bunları sonra götürürüz. Niye olmasın dedi ihtiyar adam, iki balıkçı arasında. Terasta oturdular. Balıkçıların çoğu alay ettiler ihtiyar adamla. İhtiyar adam kızmadı. Ötekiler, ihtiyar balıkçılardan bazıları ona baktılar. Üzgündüler ama belli etmiyorlardı üzüntülerini. Akıntılardan, olta attıkları derinliklerden, iyi giden havalardan, başlarından geçenlerden söz açıyorlardı incelikle. O günün başarılı balıkçıları dönmüşlerdi bile. Yakaladıkları merlini karaya çekip iki kalasın üstüne boylu boyunca uzatmışlardı. Birer adam kalasların ucuna yapışmış, Havana'daki pazara gidecek buz kamyonunu beklemek için balıkhaneye götürüyorlardı balığı. Köpek balığı yakalayanlar da avlarını koyun öteki yanındaki fabrikaya taşımışlardı. Balıklar taşların üstüne yatırılarak parçalanırdı. Orada ciğerleri çıkarılır, kanatları kesilir, derileri yüzülür, tuzlanmak için dilimlere ayrılırdı. Rüzgar gün doğusundan estiği zamanlar fabrikadan bir koku yayılırdı limana. Ama bugün belli belirsiz duyuluyordu koku. Rüzgar hafif bir poyraza çevirmiş, sonra da kesilmişti. Teras güzeldi, güneşliydi. Santiago dedi çocuk. Evet dedi ihtiyar adam. Bardağını eline almış, yıllar öncesini düşünüyordu. Çıkıp yarın için sardalya alayım mı sana? İstemem, git beyzbol oyna. Kürek çekebiliyorum hala. Rogelio ağa atar. Almak istiyorum ama madem seninle balığa çıkamıyorum bari bir yardımım dokunsun. Bira ısmarladın ya dedi ihtiyar adam. Koca adam oldun sayılır. Beni sandalına ilk aldığında kaç yaşındaydım? 5. O balığı çektiğimizde sandalı az kalsın parçalayacaktı. Sen de az kalsın ölüyordun, hatırlıyor musun? Kuyruk atışını, çırpınışını, tahtaların kırılışını, sopa seslerini hep hatırlıyorum. ıslak halatların yanına sandalın burnuna fırlatmıştın beni, hatırlıyorum. Bütün tekne sarsılıyordu. Sen de ağaç keser gibi sopayla durmadan vuruyordun ona. Her yanın taze kan kokusuna bulanmıştı. Sahiden hatırlıyor musun bunları, yoksa sonradan ben mi anlattım? İlk çıkışımızdan beri her şeyi hatırlıyorum. İhtiyar adam güneş yanığı, güvenli, sevgi dolu gözleriyle çocuğa baktı. Benim oğlum olsaydın yanıma alırdım seni, bir kumar oynardım dedi. Ama ananla babanın oğlusun, hem sonra kısmeti açık bir teknedesin. Gidip sardalya getireyim mi? 4 tane de yem var, nerede olduğunu biliyorum. Ben de bugünden kalanlar duruyor, kutuya koyup tuza yatırdım. 4 tane taze getireyim. 1 tane dedi ihtiyar adam. Umudunu da güvenini de hiç kaybetmemişti. Ama tazelenmişlerdi şimdi, rüzgarın çıkıvermesi gibi. 2 dedi çocuk. 2 diye kabullendi ihtiyar adam. Çalmadın ya. İstesem çalardım dedi çocuk, ama satın aldım bunları. Sağ ol dedi ihtiyar adam. İyilikle karşılaştığında şaşırmayacak kadar saftı. Ama biliyordu iyilikle karşılaştığını, bunun ayıp olmadığını, insanı küçültmeyeceğini de biliyordu. Bu akıntıyla iyi bir gün olacak yarın dedi. Nereye gidiyorsun diye sordu çocuk. Rüzgar dönünce gelebileceğim kadar uzağa. Hava aydınlanmadan çıkmak istiyorum. Ben de uzaklara götürmeye çalışırım onu dedi çocuk. Büyük bir şey yakalarsan yardımına koşarız. Uzaklarda avlanmayı sevmez ki. Sevmez dedi çocuk. Ama onun göremediği bir şey görürüm. Balık kokusu almış bir kuş filan. Yunus peşine düşmesini sağlarım. O kadar kötü mü gözleri? Neredeyse kör. Garip dedi ihtiyar adam. Kaplumbağa avına çıkmazdı hiç. Adamın gözlerini bu iş bozar. Ama sen yıllarca Moskito kıyısında kaplumbağa avına çıktın. Gözlerin de sapasağlam. Ben garip ihtiyarın biriyim. Ama koca bir balıkla baş edecek kadar güçlü müsün şimdi? Güçlüyüm sanıyorum. Hem bu işin bir sürü hilesi vardır. Eşyaları eve götürelim dedi çocuk. Ben de ağı alıp sardalya peşine düşeyim. Takımları sandaldan aldılar. İhtiyar adam omzunda taşıyordu direği. Çocuk da içinde birbirine dolanmış, sımsıkı örülü ipler bulunan tahta kutuyu, kancayı, zıpkınla sapını almıştı. Sandala çekilen büyük balıklara vurmak için kullanılan sopayla yem kutusu teknenin kıçındaydı. Kimse çalmazdı ihtiyar adamın eşyalarını. Ama kırağı yüzünden yelkenle kalın ipleri eve götürmek doğru olurdu. İhtiyar adam biliyordu, yerlilerin hiçbiri çalmazdı onun eşyalarını. Ama bir sandalda bırakılan kancayla zıpkın gereksiz kışkırtmalar yaratabilirdi. İhtiyar adamın kulübesine giden yolu birlikte tırmandılar. Açık kapıdan girdiler. İhtiyar adam çevresine yelken dolanmış direği duvara dayadı. Çocuk da kutuyla öteki eşyaları yere, direğin yanına bıraktı. Direk kulübenin odalarından biri kadar uzundu neredeyse. Kulübe guano denilen bir cins palmiyenin sert dallarından yapılmıştı. İçinde bir yatak, bir masa, bir iskemle, bir de toprak yerin üstünde kömürle yemek pişirmek için bir ocak vardı. Düzleşmiş, birbirine girmiş, sert guano yapraklarından yapılma kahverengi duvarda Kutsal İsa ile Kobre Meryem'in renkli 2 resmi asılıydı. Karısı bırakmıştı bunları. Bir zamanlar karısının da soluk bir resmi dururdu duvarda. Ama ona baktıkça kendini pek yalnız bulduğu için resmi indirip köşedeki rafa temiz gömleğinin altına koymuştu. Ne diyeceksin diye sordu çocuk. Bir tabak balıklı pilavım var, ister misin biraz? İstemem, evde yiyeceğim. Ateşi yakayım mı? Yok, ben sonra yakarım, belki de soğuk yerim. Ağı alabilir miyim? Tabii. Ağı yoktu aslında, onu sattıkları günü unutmamıştı. Ama her gün böyle kandırırlardı kendilerini. Ne pilav vardı ne de balık. Çocuk bunu da biliyordu. 85 uğurlu sayıdır dedi ihtiyar adam. Bir de bakarsın yarın 500 kiloluk koca bir balık getirmişim. Ağı alıp sardalyaya çıkayım ben. Kapıda oturup güneşlenecek misin? Evet, dünkü gazete var. Beyzbol haberlerini okurum. Çocuk dünkü gazetenin de bir masal olup olmadığını bilmiyordu. Ama ihtiyar adam yatağının altından gazeteyi çıkardı. Bodega'da periko verdi diye açıkladı. Sardalya tutar tutmaz gelirim. Seninkileri de benimkileri de buza koyarım. Sabah olunca paylaşırız. Dönünce beyzbolu anlatırsın. Yankee yenilmez. Ama Indians of Cleveland'dan korkarım ben. Yankee'ye güven oğlum. Büyük DiMaggio'yu düşünsene. Ben hem Tigers of Detroit'ten hem de Indians of Cleveland'dan korkarım. Neredeyse Reds of Cincinnati ile White Sox of Chicago'dan da korkacaksın. Sen duruma bir göz at da dönünce anlatırsın. Sonu 85 ile biten bir piyango bileti alsak mı dersin? Yarın 85. gün. Alalım istersen, dedi çocuk. Ama senin 87'lik büyük rekorundan ne haber? İki kere olmaz. 85'li bir bilet bulabilir misin? Ismarlarım. Tam olsun. $2,5. Parayı kimden alacağız? Orası kolay. $2,5 borç alacak birini nasıl olsa bulurum. Ben de bulurum belki ama borç almamaya bakarım ben. Önce borç alırsın, sonra da dilenmeye başlarsın. Üzülme ihtiyar, dedi çocuk. Unutma, Eylül'deyiz. Büyük balıkların geldiği ay, dedi ihtiyar adam. Mayıs'ta kim olsa balık tutar. Ben Sardalya'ya çıkıyorum, dedi çocuk. Çocuk döndüğünde ihtiyar adam iskemlede uyumaktaydı. Güneş batmıştı. Çocuk yatağın üstündeki asker battaniyesini alıp iskemlenin arkasına, ihtiyar adamın sırtına örttü. Garip omuzlardı bunlar. İhtiyar ama güçlüydüler. Boynu da güçlüydü ihtiyar adamın. Başını önüne eğip uyuduğu zamanlarda kırışıklıklar pek belli olmuyordu. Yamana yamana yelkene dönmüştü gömleği. Yamalar değişik ölçülerde solmuştu güneşten. İhtiyar adamın başı çok ihtiyardı. Gözleri kapalıyken yüzünde hayat belirtisi yoktu. Dizlerinin üstünde duruyordu gazete. Kolunun ağırlığı yüzünden akşam rüzgarında kımıldamıyordu bile. Ayakları çıplaktı. Onu orada bırakıp gitti çocuk. Döndüğünde ihtiyar adam hala uyumaktaydı. Uyan ihtiyar, dedi çocuk. Elini ihtiyar adamın dizine koydu. İhtiyar adam gözlerini açtı. Uzaklardan, uzun bir yoldan geliyor gibiydi bir an. Sonra gülümsedi. Ne getirdin, diye sordu. Yemek, dedi çocuk. Yemek yiyeceğiz. Ben pek acıkmadım. Hadi ye, aç karnına balık tutulmaz. İhtiyar adam ayağa kalkıp gazeteyi katlayarak ben tutarım, dedi. Sonra battaniyeyi katlamaya başladı. Battaniye sırtında kalsın, dedi çocuk. Ben sağ oldukça aç karnına balığa çıkmayacaksın. Öyleyse uzun ömürlü olmaya bak. Kendine de dikkat et, dedi ihtiyar adam. Ne yiyoruz? Kuru fasulye, pilav, muz kızartması, biraz da yahni. Çocuk iki gözlü bir sefer tasıyla terastan getirmişti bunları. Cebinde de kağıt peçetelere sarılı birer bıçak, birer çatal, birer de kaşık vardı. Kim verdi bunları sana? Martin, sahibi. Görünce bir teşekkür edeyim. Ben ettim bile, dedi çocuk. Senin teşekkür etmene gerek yok. Büyük bir balığın karın etlerini ona veririm ben de, dedi ihtiyar adam. Daha önce de yaptı mı bu işi? Galiba. Karın etleri az gelir öyleyse, daha çok veririm. Baksana bizi düşünüyor. İki de bira yolladı. En çok kutu birasını severim. Biliyorum ama bunlar şişede. Hoti birası, şişeleri de geri götüreceğim. Sağ ol, dedi ihtiyar adam. Yesek mi? Usulca ben de bunu söylüyorum ya, dedi çocuk. Sen hazır oluncaya kadar sefer tasını açmak istemedim. Ben hazırım, dedi ihtiyar adam. Ellerimi de yıkadım. Nerede yıkadın, diye düşündü çocuk. Köyün suyu iki sokak aşağıda. Su bulundurmalıyım burada, diye düşündü çocuk. Sabun, bir de güzel havlu. Niye bu kadar düşüncesizim? Bir başka gömlek, kış için bir ceket, bir çift kundura, bir battaniye daha getirmeliyim. Senin yahni pek güzel, dedi ihtiyar adam. Beyzbolu anlatsana, dedi çocuk. İhtiyar adam mutlulukla Amerikan liginde Yankee başta, dedi. Dedim ya, bugünkü maçı kaybetmişler. Zararı yok, büyük DiMaggio yine formunda. Takımda başka oyuncular da var. Tabii ama oyunu o etkiliyor. Öteki ligde Brooklyn ile Philadelphia arasında Brooklyn'i tutarım ben. Ama Dick Sisler'ı düşünüyorum bazen. Eski stat'taki o büyük vuruşlarını. O vuruşlar gibisi yoktu. Topu onun kadar uzağa vuranını hiç görmedim. Hatırlıyor musun, terasa gelirdi. Balığa götürmek istemiştim onu ama söylemeye çekinmiştim. Hani sana söylemiştim, sen söyle diye, sen de çekinmiştin. Biliyorum, ne fırsat kaçırmışız. Belki gelirdi bizimle. Bu da bize ömrümüz boyunca yeterdi. Büyük DiMaggio'yu balığa götürmek isterdim, dedi ihtiyar adam. Babası balıkçıymış diyorlar. Belki bizim gibi yoksuldu o da. Anlayışlı davranırdı. Büyük Sisler'in babası hiç yoksulluk çekmemiş. Benim yaşımdayken babası birinci ligde oynuyormuş. Ben senin yaşındayken Afrika'ya giden külüstür bir teknede miçoluk yapardım. Akşamları aslanları görürdüm kıyılarda. Biliyorum, anlatmıştın. Afrika'dan mı konuşsak, beyzboldan mı? Beyzbol daha iyi, dedi çocuk. Büyük John Hota McGraw'u anlat bana. J yerine Hota, dedi. Eskiden terasa o da gelirdi bazen. Ama kaba, küfürbaz bir adamdı. İçti mi çekilmezdi. Kafasını beyzbol kadar atlara da takmıştı.
Ayrım sonu.